Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, farz namazlar için günde 5 kez belli vakitlerde bilinen lafızlarla okunan mübarek sözlere ezan denir. Ezan, bildirmek anlamına gelir. Bildirilen şey, içinde bulunulan namaz vakti. Namaz vaktinin ilanıdır. Ezan okuyan kimseye müezzin denir. Ezan-ı Muhammed'i hicretin 1. yılında meşru kılınmıştır. Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı kitap ve sünnettir. Ezan konusunda Kur'an-ı Kerim'de siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar buyurularak bunu yapanlar yerilmekte, akıllarını kullanmadıkları için bunu yaptırdıkları bildirilmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun buyurarak ezanın gerekliliğini bildirmektedir. Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte hicretten sonra uygulamaya konulmuştur ezan. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca Hazreti Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarla görüştüğü, namazın vaktinin nasıl ilan edileceği hususunda bir çözüm aradıkları günler esnasında Hazreti Peygamber'e vahiyle ve içlerinde Hazreti Ömer ve Abdullah bin Zeyd'in de bulunduğu bazı sahabilere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, ezan Müslümanlığın şiarı. Yani sembolü olup müekket bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte hem de Allah'ın büyüklüğü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. Kamet ise farz namazlardan önce namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak kamette hayya alel felah cümlesinden sonra namazın başladığını bildiren kad kameti salah cümlesi eklenir. Ezan ağır ağır, kamet ise süratli okunur. Ezanın ezan olduğu anlaşılsa bile Arapça olmayan bir dille okunması kafi gelmez. Böyle bir ezana asla itibar edilmez, itibar edilmemelidir. Değerli dinleyicilerimiz, her türlü mahlukatın tazim ve hürmette bulunduğu ezan-ı Muhammedi'yi ve farz namazlardan evvel okunan kâmeti dinleyen kimseler, şayet o anda durumları müsaitse müezzinin söylediklerini aynen söyler. Ezan okunduğu esnada onu dinleyen oturuşunu, hal ve hareketini düzeltir. Ezan okunduğunu işiten her Müslümanın ezanı dinlemesi lazımdır. Peygamber Efendimiz, kim ezanı işitince Allahümme Rabbe hâzihi d-dâveti t-tâmmeh ve s-salâti l-gâimeh âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîlete ve ba'su meqâmen mahmûden illezî va'adteh. Ey bu mükemmel davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sana yaklaştırıcı ve her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur derse, bu şekilde dua ederse, kıyamet günü şefaatim ona helal olur buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerifte buyurulan Allahümme Rabbe hâzihi d-dâveti tâmmeh diye başlayan bu ifadeler kültürümüzde ezan duası olarak Müslümanların gönlündeki, zihnindeki ve dilindeki yerini almıştır değerli dinleyicilerimiz. Ezanın lafızları arasında Allah Teala'nın birliği ve kemal sıfatları anlatılmakta, noksan sıfatlardan münezzeh olduğu, şeriki ve benzerinin bulunmadığı ve Peygamber Efendimizin peygamberliği açıkça beyan edilmektedir günde 5 kez. Bu hususu İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı ünlü eserinde netice olarak denilebilir ki ezan itikat ve amel meselelerinin aslını, esasını hülasa olarak içinde cem etmiştir. İtikat ve amel konuları ezan içinde bulunmaktadır. Ezan imanın ve İslam'ın bir şiarı, alameti, sembolüdür tespitinde bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, dinimizin emirlerinden olan farz namazlar gerek tek başına gerekse cemaatle kılınsın, bunların eda ve kazasında ezan okumak sünnettir. Okunan ezanı Muhammedi'yi duyan bir mümin ezana kayıtsız kalamaz, kalmamalı. Bu ilahi davet dağlarda akisler yaparken bize düşen vazifeyi Peygamber Efendimiz ezanı işittiğiniz vakit Allah'ın davetçisine icabet ediniz emirleriyle açıklamış bulunmaktadır. Davetçiye icabet ise namaza yönelmekle olur. Ezan Allah'ın büyüklüğünün evrene ilanıdır. Ezan Allah'ın bir olduğuna şahit olmak ve bu şahitliği günde 5 kez tekrar etmektir. Ve bu da İmanı taze tutmanın ve mümin olmanın, inanmış bir kimse olmanın gereğidir. Semalarımızda inleyen bu kutsal ses ile tanışıklığımız, doğduğumuz günlerde kulağımıza okunan ezan ve kamet ile başlar. Ve ömrümüzün bittiği gün okunan bir sala ile son bulur. İşte ömrümüz budur aslında hepimiz için. Ezan ve sala arasında geçirilen vakittir ömrümüz. Rabbimiz bu ömür dediğimiz bu süreyi hepimiz için hayırlı eylesin ve bizler için gerçek anlamda sermaye olan bu süreyi, gerçek anlamda sermaye olan bu süreyi, ömür sermayesini rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Şair Ezan Sesleri adlı şiirinde meramını şöyle ifade etmekte. Her sabah huzura açar gözümü, gönlüme akıyor ezan sesleri. Tevhidi kelamla yıkar özümü, semaya çıkıyor ezan sesleri. Ruhumu bir sevinç kaplar derinden, okşar yüreğimi ince yerinden. Korur bu nefsimi şeytan şerrinden, sinemi yakıyor ezan sesleri. 5 vakit sevapla dolar sol yanım. Mevla'ya yönelmek olur o anım. Keşke ibadetle geçse her günüm. Kalbimi söküyor ezan sesleri. Değerli dinleyicilerimiz, programımız bu bölümüne bu anlamlı şiirle son veriyoruz. Kısa bir ilahi arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Erlerde mine destur alalım, erlerde mine destur alalım, pervaneye bal ibret alalım, pervaneye bal ibret alalım. ateşine gel bir yanalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım. Pervaneye bak ibret alalım.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, programın birinci bölümünde ifade edildiği gibi bugünkü konumuz namazlarımızın davet şekli olan ezanımız. İslam tarihinin sayfaları arasında gözyaşlarıyla saklanmış bir ezan hikayesi vardır. İşte bu bölümde sizlere kıssadan hisse olmak üzere Peygamber Efendimizin müezzini Bilal-i Habeşi'ye ait bu hatırayı aktarmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz vazifesini tamamladıktan sonra ardında sevgisini ve sünneti seniyyesini bırakarak vefat etmişti. Doyamamıştı ona ashabı. Onunla yaşamanın huzurunu tadanlar ve onu tanıyanlar doyamamıştı ona. Bunlardan birisi de sevgililer sevgilisinin müezzini, kendisini müezzinlerin efendisi diye ezanını ve müezzinliğini tescil ve tebrik ettiği Habeşli Bilal'di. Peygamber Efendimizin vefatından sonra üzüntüsünden duramamıştı Bilal Medine'de. Bastığı, gördüğü her yer ona Hazreti Peygamber'i hatırlatıyor, dokunduğu her zerre elemini, özlemini artırıyordu. Dile kolay, yıllarca her dem, her yerde onunla beraber olmuş, Kutlu Nebi'nin en yakınında bulunmuştu Bilal. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım, okuyamayacağım demişti. Ezan okuyamıyordu artık. Medine'de yaşamak hüzün veriyordu ona. Uzaklaşmak istedi Medine'den. Hiç kıramayacağı Hazreti Ebu Bekir'i bile ikna etmeyi başararak Medine'den ayrıldı ve Şam'a yerleşti. Ancak iliklerine kadar işleyen peygamber sevgisini ve aşkını bırakmak ne mümkündü? Peygamber sevgisi her an zihninde, gönlünde, taptaze, dipdiri yaşıyordu. Günlerden bir gün, gönlünden hiç çıkmayan Resulullah rüyasında görünüverdi Bilal'e. ''Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi?'' diyordu. Daha fazla dayanamadı Bilal. Duramadı bu uzak diyarlarda. Hemen Medine yollarına düştü yeniden. onun elinin değdiği, ayağının dokunduğu yerleri yine göreyim diyerek Allah Resulü Muhammed Mustafa aşkına döndü Medine'ye. Geldiğinde sabah namazı vakti girmek üzereydi. Doğrudan Ravza'ya, Resulullah'a gitti. Efendiler Efendisi'nin mübarek kabrine yüzünü sürdü. Ağladı ve yüreğindeki hasreti gözyaşlarıyla söndürmeye çalıştı. Derken Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Bilal onlara sarıldı, kokladı. Onlar da dedelerinin günlerini hatırladılar. Özlemişlerdi Bilal'in sesinden ezan dinlemeyi. O eski güzel günleri yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Medineliler de hasretti Bilal'in sesine. Hazreti Peygamber'in müezzininin okuduğu ezanın gönüllerindeki ve kulaklarındaki hatırası bir başkaydı. Ezan okuması teklifini kabul etti Bilal. Bir yere çıkıp Allahu Ekber dediğinde Medine'de yer yerinden oynadı. Bir tarih canlanıyordu. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalandı adeta. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal peygamber dirilmiş diye sokaklara döküldü halk. Koca şehir alt üst oldu. Bir şehir ağlıyordu. Hıçkırıklara boğulan Medine o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü ama aynı zamanda en mutlu gününü yaşamıştı. O gün Hazreti Peygamber zamanı adeta yeniden yaşanmış, yeniden yad edilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, bu olay ezanın muhtevasını, mesajını ve anlamını yaşanmış bir hadise olarak bütün tazeliğiyle bize anlatması bakımından önemlidir. Ezan her okunduğunda ve her okunduğu yerde, ilk gün okunduğu gibi, işte o gün Bilal'in okuduğu gibi, büyük manalar, coşkular ve hatıralar yaşatır gönülden dinleyenlere ve anlayanlara. Ne mutlu bu şuurda olanlara ve ezana kulak verenlere. Ezana tabi olan kimseler olarak ne mutlu biz Müslümanlara.
Doktor İlhami Ayrancı'yla Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin müezzini Bilal-i Habeşi ile ilgili hazırladığımız ezanla ilgili bu güzel hatıranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dostlar, imandan sonra amellerin en hayırlısı olan 5 vakit namaz, Mekke döneminde farz kılınmasına rağmen Mekke'de Müslümanların cemaat halinde ibadet etmeleri pek mümkün olmamıştı bildiğiniz gibi. Bu yüzden orada namaz için bir yerde toplanmayı sağlayacak bir çağrı vasıtasına da ihtiyaç duyulmamıştı. Zaten mescitleri de bulunmuyordu toplanmak için. Zaman zaman beraberce namaz kılsalar da bunu gizlice yapıyorlardı. Müşriklerin şerrinden, ezasından, cefasından ve hakaretlerinden çekindikleri için namazı çağrıyla duyurmak imkansızdı Mekke döneminde. Zira Kureyş'in uluları Müslümanların evlerini mescit gibi kullanmalarına dahi müdahale ediyorlardı. Onlar Mekke'de gariptiler ve onların namazları da sessizdi Mekke döneminde. Mekke'de yaşanan zor yılların ardından müminler kutsal bir göçle Medine'de buluşmuşlar ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öncülüğünde yeni bir toplum oluşturmuşlardı. Medine'ye hicretten sonra Müslümanların burada yaptıkları ilk işlerden birisi hemen bir mescit inşası olmuştu. İnşa edilen mescit mütevazı bir yerdi. Altı topraktı. Ön tarafının üstü ise hurma dallarıyla gölgelenmişti. Ama Müslümanlar için anlamı ve fonksiyonu o kadar büyük ve o kadar zengindi ki topluca Allah Teala'nın huzuruna duralacağı, kulların yakarışının hep birden ona ulaşacağı, Hazreti Peygamber'in ümmetiyle birlikte inşa ettiği Medine'nin ilk mabetiydi, Mescid-i Nebevi. Ne var ki hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve Müslümanların ibadet vaktinde bir araya gelmelerini sağlayacak bir davet vasıtaları yoktu. İslam'ı daha iyi ve daha özgür yaşayabilmek için Medine'de toplanan Müslümanlar namaz vaktinde hepsini aynı anda bir araya getirecek bir araca ihtiyaç duymaktaydı. Bu duruma bir çare bulmak için aralarında istişareye başladılar. Bu dönemde bir müddet namaz vakitlerinde sokaklarda "Es-salah, es-salah, namaza, namaza" diye dolaşarak ilahi huzura davette bulunuldu. Müslüman kitlenin sayısının gittikçe artması sebebiyle bu şekilde bir araya toplanması imkansız olmaya başlamıştı. Artık buna köklü bir çözüm bulmak gerekiyordu. Yapılan görüşmelerde Hazreti Peygamber'e çeşitli teklifler sunuyordu sahabe-i kiram efendilerimiz. Namaz vaktinin girdiğini duyurmak üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler Peygamber Efendimiz'e. Kimi demişti ki Hristiyanlar gibi çan çalabiliriz derken, kimileri de Yahudilerin yaptığı üzere bir boru ile çağrıda bulunalım diyorlardı. Hatta bazıları Mecusilerle özdeşleşen ateş yapmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Doğrusu bunların hiçbirisi gönüllerine de sinmiyordu. Bir başka dinin ibadete çağrı yöntemini kullanmak, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabenin ileri gelenlerine ağır geliyordu. Ama çare neydi? Huzura çağrı nasıl olmalıydı? "Allah'ım yardım et" diye ellerinden çok gönüllerini açmışlardı göklere. İstiyorlardı ki kendilerine has, bu ümmeti temsil eden kutsal bir çağrı vasıtaları olsun. Sahabe efendilerimiz bir defasında namaza çağırmanın en güzel yolunun ne olabileceğiyle meşgul olan ve bunun üzüntüsünü yaşayan Hazreti Peygamber'e gelerek, "Namaz vakti girince bir bayrak dikelim. Onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler" teklifinde bulundular. Fakat Peygamber Efendimiz bunu da tasvip etmedi, uygun görmedi. Sahabenin bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da huzura çağrı için layık görülmediği toplantıdan derin bir hüzünle ayrılan biri vardı. O da Abdullah bin Zeyd idi. Evine vardığında üzüntülü ve düşünceliydi. Ailesinin yemek teklifine Resulullah'ın namaza çağrı konusunda bir çözüm bulunmaması sebebiyle üzüntülü halini gördükten sonra hiçbir şey yiyemeyeceği karşılığını vererek hemen yattı. Onun bu hali Allah katında muteber bir hal olmalıydı ki ızdırabını dindirecek ilahi himmet ve hikmet ona bahşedilmeye başlandı. Habibi Kibriya'yı sevindirecek, Müslümanlara namaz vaktini bildirecek çağrının nasıl olması gerektiği rüyada kendisine öğretiliyordu. Resul'e aşkının karşılığını sanki böyle ilahi bir cilveyle alıyordu Abdullah. Böylece o adını tarihe sahibül ezan, yani ezanın sahibi olarak yazdıracak ilahi bir iltifata mazhar olmuştu. Uyandığında sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibiydi. Zor ettiği sabahın gece sayılabilecek erken vaktinde namazdan önce, sabah namazından önce heyecanla Peygamber Efendimizin yanına koştu ve kendisine rüyasında öğretilen ezanı haber verdi. Abdullah'ın gece rüyada başına gelenleri anlatırken duyduğu heyecan karşısında Peygamber Efendimizin sakinliği ve dinginliği hayret vericiydi. O sanki Abdullah'ı bekliyordu. Bu kutsal sözleri onun getireceğini biliyor gibiydi. Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen sana söylenenleri Bilal'e öğret de bu şekilde namaza çağırsın. Namaza çağırsın dedi Abdullah'a. Hazreti Peygamber Abdullah'ın rüyasını tasdik etmiş, ezanını onaylamıştı. Ne büyük bir şerefti bu. Kıyamete kadar baki kalacak ezanla birlikte onun da adı anılacaktı. Nitekim Ahmet bin Hanbel, sahabiden gelen hadisleri tasnif ettiği kıymetli eseri Müsned'inde Abdullah bin Zeyd hadisleri öncesinde koymuş olduğu başlıkta onu sahibül ezan, yani ezanın sahibi şeklinde nitelemiştir ünlü sahih kitabında. Artık tarih Abdullah'ı bu lakapla yad edecektir. Dünya durdukça ne mutlu Abdullah bin Zeyd'e. O sabah Abdullah'tan ezanı öğrenen Bilal'in okuduğu ilk ezan o günkü sabah ezanıydı. Böylece hicretten 17 ay kadar sonra kıblenin Mekke'ye döndürülmesi sonrasında Müslümanlar uzun süredir aradıkları çareyi bulmuş oldular. Bilal'in gür ve tatlı sesiyle o sabah ilk defa okunan ezan sadece Medine'nin değil artık sonsuza kadar hiç eksik olmayacağı evrenin derinliklerine çağların ötesine ulaşıyordu. Allahu Ekber diye başlıyordu. Allah'tır en büyük olan. Bütün Medine halkı namaz vaktinin geldiğini ve hep beraber ilahi huzura davet edildiklerini bu kutsal çağrının yeryüzündeki ilk yankılarıyla işte böylece anlamış oldular. Yürekleri titreyerek dinlediler tevhid ve şehadet ifadelerini. Bu sözler ufukta yankılanan, gönüllere işleyen bir iman manifestosuydu adeta. Nitekim Hazreti Ömer evindeyken ezanın seslerini duyduğunda önce ürpermiş, sonra şaşırmıştı. Zira bu sözler kendisine de aynı gece rüyada öğretilen sözlerin ta kendisiydi. Bu sözleri duyar duymaz bir solukta Hazreti Peygamber'in yanına koşarak kendisinin de bu gece aynı rüyayı gördüğünü ifade etti. Bazı rivayetlerde Cebrail her ikisinden de evvel, yani Abdullah bin Zeyd ve Hazreti Ömer'den de önce Resul-i Ekrem'e gelerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Abdullah'ın rüyasını teyit eden bir vahiy getirmişti. Peygamber Efendimizin gönlü huzurluydu artık. Ezanı ümmetine bir şiar, namaz vaktinin ilanı için bir vasıta olarak bahşeden Allah'a hamd ediyordu. Peygamber Efendimiz ezan okunması için daha sonraları mescitte yüksek bir yer tahsis etmiş ve Bilal'i de sesi gür ve tatlıdır diye müezzin olarak görevlendirmişti. Tıpkı daha sonra bir yolculuk esnasında sesinin güzelliğini duyduğu Ebu Mahzure'yi ezanı bizzat öğretip Mekke'ye müezzin tahsis ettiği gibi. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in bütün Müslümanların namazı aynı anda kılmaları beni memnun eder. O kadar ki bütün evlere namaz vaktinin geldiğini ilan edecek adamlar göndermeyi bile düşündüm. Hatta bazı kimselere damların üzerine çıkıp namaz vaktinin geldiğini ilan etmelerini emretmeyi aklımdan, kalbimden geçirmiş bulundum buyurmasından hareketle ezanın simgesi olarak minareler inşa edildi. Ezan mahalli olarak daha sonraki tarihlerde önce ezanın simgesi olan minareler zaman içerisinde İslam'ın sembolü haline geldi. Çünkü minarenin görüldüğü yerlerin İslam beldesi olduğu, en azından o bölgede Müslümanların bulunduğu anlaşılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Müslümanların en önemli şiarlarından, işaretlerinden olan mescit ve kıbleden sonra şimdi de Yüce Allah şehadetlerin dinin temeli olan kutsal bir çağrıyı meşru kılarak Müslümanlar için önemli bir nimetin daha tamamlamış oldu. Böylece İslam'ın sembolü olan ezan, namaz ibadetinin vazgeçilmez müekket bir sünneti olmuştu. İşte o zamandan beridir, başka değil sadece bu orijinal haliyle ezan, namazla birlikte İslam'a da bir çağrı olmuş ve okunduğu her yerde Müslüman varlığının işareti haline gelmiştir. Rabbim bizleri ezan sesine duyarlı, çağrısına kulak veren, namaz ile kaim, ibadette daim olanlardan eylesin ve son nefesinde şeytan aleyhillanenin şerrinden muhafaza buyursun. Rabbim dünyanızı mamur, ahiretinizi mağfur eylesin. Rabbim bizlere her şeyin en hayırlısını nasip eylesin. Amin. Bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ikinci ilahi aramızla soluklanalım. İlahi aramızdan sonra sizden gelen soruların cevaplarıyla tekrar birlikte olacağız.
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Durmaz insanım der Allah Allah, cisminde canım der Allah Allah. Hay hay cisminde canım der Allah Allah. Çeşmim kulağım, destim ayağım, yüzüm yanağım der Allah Allah. Hay hay yüzüm yanağım der Allah Allah. Dişim dudağım, sanırım divanım, rahmimde yağım der Allah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın 3. bölümünde sizden gelen soruların cevaplarıyla başlıyoruz. Bir dinleyicimiz, kendisine dünür gidilip de karar aşamasında olan ya da söz kesilen bir kadına bir başkası evlilik teklifinde bulunabilir mi diye soruyor. Nişanlı olan çift, değerli dinleyicilerimiz, nişanlı olan çift arasında nikah gerçekleşmemiş ise, bu nişan bozulmadıkça veya nişan sahibi olan erkek tarafı söz konusu nişanlı kızla artık ilgilerinin kalmadığı ve herhangi bir kimsenin buna talip olmalarına karşı çıkmayacaklarını belirtmedikçe, başka bir Müslümanın buna talip olması mekruh kabul edilmektedir. Nitekim konuyla ilgili hadis-i şerif şöyledir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden biri sakın Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın ve nişanlısına talip olmasın. Bunun mekruh sayılmasının ana sebebi şudur. Kız tarafı bu evlilik teklifine olumsuz cevap vermedikçe veya taraflar söz kesilmesi ya da nişandan sonra evlenme vaadinden vazgeçtiklerini henüz ortaya koymadan ikinci bir kişi tarafından böyle bir teşebbüste bulunulursa, bu diğer tarafa büyük bir haksızlık ve hakaret sayıldığı gibi aynı zamanda onun düşmanlığını da kazanmaya sebep olacaktır. Bu açıktır. Dinen sakıncalı ve günah bir davranış olmakla birlikte, bu duyarlılığa dikkat etmeden devreye giren ikinci kişilerle yapılan nişan ve nikah hukuken geçerlidir. Onu da ifade etmiş olalım. Hukuken geçerlidir. İkinci sorumuz, hocam vasiyetname nasıl yazılır diye soruyor bir dinleyicimiz. Vasiyet yazarken nelere dikkat etmek gerekir? Değerli dinleyicilerimiz, vasiyet ölümden sonraya bağlı olmak üzere teberru yoluyla bir malı bir şahıs veya kuruma bırakmanın adıdır. Teberru yoluyla bir malı bir şahıs veya kuruma bırakmak vasiyet. Bir kimse mal ve haklarının en çok üçte bir üzerine ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. En çok üçte biri üzerine ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Sağlığında hepsini bağışlayabilir. Ama ölümünden sonrası için en fazla üçte bire kadar izin verilmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malının yarısını vasiyet etmek isteyen bir sahabeye üçte birini vasiyet etmesini söylemiş. Hatta bunun bile çok olacağını beyan etmiştir. Malının üçte birinden azının vasiyet edilmesi müstehap olandır. Varisler fakir ise şayet vasiyet etmemek daha faziletlidir. Veya varislerden herhangi biri lehine yapılacak mali vasiyet ise diğer varislerin iznine bağlı olarak geçerlidir. Bunu da özellikle ifade edelim. Zira varise vasiyet caiz değildir. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde Allah Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Bu sebeple varise vasiyet yoktur buyurmuşlardır. Üzerindeki emanetlerin iade edilmesini, sahibi bilinmeyen borcun ödenmesini vasiyet etmek vacip. Üzerinde borç olan oruç ve bunun gibi kefaretlerin ödenmesini vasiyet etmek ise müstehap. Yabancılardan ve akrabalardan zengin olanlara vasiyette bulunmak mübah, masiyet ve günah ile meşgul olan kişiye vasiyet ise mekruhtur. Vasiyetnamenin belli ve zorunlu bir şekli yoktur. Yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Tabii esas olan yazılı olmasıdır. Mali konular dışında meşru istek ve tavsiyeleri de vasiyet içerebilir. Bu sorunuzu bu şekilde cevapladıktan sonra üçüncü sorunuza geçiyorum hemen. Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi hocam diyor. Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi? Dinimiz yakınlar arayıp sormayı, uzakta olanları imkan nispetinde ziyaret etmeyi, muhtaç olanlara yardımda bulunmayı emreder. Bu itibarla mesela ben öldükten sonra amcanı ziyaret etmeyeceksin gibi akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet geçersiz olup yerine getirmesine çalışmak doğru değildir. Anne baba sağlıklarında mallarını çocuklarına bağışlayabilirler mi? Değerli dinleyicilerimiz, kişi mülkiyetinde bulunan mal üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olduğundan çocuklarından birine bağışta bulunurken diğerlerinin muvafakatını almak zorunda değillerdir. Bununla birlikte anne babanın çocuklarına karşı başlıca görevlerinden biri de aralarında herhangi bir ayrım yapmaksızın onlara karşı eşit muamelede bulunmaktır. Bazılarının ötekilerden daha muhtaç durumda olmaları halinde kendilerine ihtiyaçları oranında fazla verilebilir. Kişi sağlığında, kendi sağlığında şu kadar var ki mümkün olduğu takdirde bu konuda diğer çocuklarının da rızasının alınması uygundur. Bütün bunlara rağmen doğru olmamakla birlikte kişi çocuklarından sadece birisine veya bazılarına mal vermiş ise bu tasarruf hukuken geçerlidir. Son bir soruyla programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Kendisine babası tarafından yapılan hibeyi kabul etmeyen kimsenin sorumluluğu var mıdır diyor. İslam hukukunda hibe iki taraflı bir akit olup tam olması için hibe edilen kişinin hibeyi kabul edip teslim alması gerekir. Dolayısıyla kendisine babası tarafından yapılan hibeyi sebepli veya sebepsiz kabul etmeyen kişinin herhangi bir sorumluluğu olmaz. Ancak bu kabul etmemenin babayı kırmadan ve edep ölçüleri içerisinde yapılması uygun olur. Diğer taraftan anne ve babanın sağlıklarında çocuklarına yaptıkları hibede onlar arasında ayrım gözetmemeleri, onlara eşit veya adaletli davranmaları, evlatlar arasında kırgınlığa, soğukluğa sebep olacak davranışlardan uzak durmaları gerekir. Nitekim sahabeden Beşir bin Sa'd oğlu Numan'a bir hibede bulunmak ister. Beşir bin Sa'd oğlu Numan'a bir hibede bulunmak ister ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de buna şahit tutmak ister. Ancak Hazreti Peygamber öteki çocuklarına da bir şey bağışladın mı diye sormuş. Hayır cevabını alınca da Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın buyurmuştur. Eşit olan, esas olan çocuklar arasında adaleti sağlamaktır, adaletli davranmaktır değerli dinleyicilerimiz. Çok değerli dinleyicilerimiz, bu ifadelerimizin ardından bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Ben
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.